Ayrım 12, sayfa 150. Esasen kriz dönemlerinde geçmişi yüceltme ve geçmişte bir sığınak arama düşüncesi çok eskilere dayanır ve toplum psikolojisiyle ilgili bir şeydir. İslam tarihinde bir asr-ı saadet devri yaşandığına inanıldığı gibi Osmanlılarda Selatin-i Maziye denilen bir altın çağın varlığına inanılırdı. Elbette burada önemli olan ister asr-ı saadet, ister Selatin-i Maziye olsun, bunların gerçekten yaşanmış birer gerçeklik olmalarından çok insanların öyle dönemlerin yaşanmış olduğuna inanmış olmalarıdır. Aslında burada söz konusu olan durum efsanelerin durumuna benzer. Efsaneler çoğunlukla yaşanmış bir gerçeklik olmaktan çok zihinsel bir fabrikasyondur. Gerçekte var olmadıkları, yaşanmadıkları gibi mantıki bir iç tutarlılığa sahip olmaları da gerekmez. Geçmişte yaşanmış altın çağ, Hülefai Raşidin ve benzeri aslında geriye dönük olarak uydurulmuş efsanelerden, zihinsel fabrikasyonlardan başka bir şey değildirler. Bunlar ekseri daha sonraki dönemlerde ex post olarak uydurulmuş hayali geçmişlerdir. Osmanlı altın çağı olarak özlenen, yüceltilen de Devlet-i Aliye'nin ihtişam ve şevket devri sayılan Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirleridir. Elbette bu devrin tarihsel anlamı herkes için aynı değildi. Sadece Kızılbaş oldukları için Yavuz Sultan Selim tarafından katledilen 40 binden fazla Anadolu ve Rumeli insanı tarafından bakıldığında da bir altın çağ söz konusu muydu? Kızılbaş tekesi olanlar hapis ile iktifa edilmemeli. Bu gibiler isabetli tedbirlerle elde edilerek hapis vücutları ortadan kaldırılmalıdır diyen Kanuni Sultan Süleyman döneminin altın çağı olduğuna kim neye göre karar veriyor? Ali Yıldırım altın çağ retoriği ile ilgili olarak şunları yazıyor. Osmanlı hanedanının bu parlak devri, muhteşem Süleyman'ın bu dönemi yoksul Anadolu insanı için ne anlama gelir, neyi ifade eder? Resmi tarihlerde bu sorunun yanıtı yoktur. Zaten resmi tarihçi hiçbir zaman kamerasını halka çevirmez. Görüntünün halk yanı hep kapalı, hep karanlıktır. Dipnot Ali Yıldırım Osmanlı Engizisyonu Öteki Yayınları 1996 sayfa 93. Genel olarak Yavuz ve Kanuni devirleri içeriden yazılmış tarih tarafından altın çağ sayılsa da Koçi Bey Kanuni'nin saltanatının ortalarından sonra işe kadınların karıştırılması, damadı Rüstem Paşa'nın etkisiyle oğlu Mustafa'yı öldürtmesi, Rüstem Paşa'nın uygun olmayan icraatları yüzünden kötü gidişin hüküm sürdüğüne dikkat çekiyor. Zaptu rapt alemden kalktı. Ulu felikul dünyayı tuttu ve sipahi güruhunu bastırdı. Ve namdarları vükelaya tabi olup ne kadar fitne fesat zuhur ettiyse bu makulelerden oldu. Hünkâr dirliğine mutasarrıf olanlar vükela kapısında neyler? Kul kul gerektir. Vükela kulu abdi müşteralar idi. Yine öyle olmak gerekir. Ve harem-i hümayuna hilaf-ı kanun, Türk ve yürük ve çingene ve Yahudi ve bidin-ü bi mezhep nice kallaş ve ayyaş şehir oğlanları girer oldu. Bundan böyle bir tedarik görülmezse ve ziyamet ve timar erbabına verilmezse, bu derme çatma askerle din ve devlete layık bir hizmet görülmez. Dipnot, bakınız Koçi Bey layihası, Ebu Ziya basması, 1303'ten aktaran Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Tanzimat'ta İçtimai Hayat, Tanzimat Cilt 1, sayfa 623-624. Bütün Osmanlı nasihat ıslahat yazarları, Gelibolulu Mustafa Ali, Hasan Kafi, Kadı Veysi, Koçi Bey, Aziz Efendi, Katip Çelebi, Hezarfen Hüseyin Efendi, Defterdar Sarı Mehmet Paşa, bozulmanın nedenleri olarak Kanuni Kadim'den uzaklaşma, devlet yöneticilerinin şeriata ve kanunlara riayet etmemesi, kullar devşirmeler arasına yabancı unsurların yani devşirme olmayanların karıştırılması, kul sayısının artması, rüşvetin ve adam kayırmanın istisna değil, kural haline gelmesi, tımar sisteminin ve tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, tımar ve zeametlerin ekâbir sepetine girmesi, iltizam usulünün haraç toplamanın asıl unsuru haline getirilmesi, Kanuni Ali Osman'dan uzaklaşılması, bilgili basiretli veziri azamların iş başına getirilmemesi, reaya ve esnafın kul taifesine karışması, padişahın ülke yönetimiyle bizzat ilgilenmemesi, divan-ı hümayun toplantılarına katılıp başkanlık etmemesi, ehil olmayanların yönetim kademelerine getirilmesi, Yeniçeri sayısındaki büyük artış, 3. Murat zamanında Yeniçeri sayısının yaklaşık 100 bin düzeyine yükseldiği ileri sürülüyor, İlim ehline gereken değerin verilmemesi, Kürt beyleri, Ekrad beylerinin özerkliğine müdahale edilmesi, üretici sınıfla yani reaya, kısır sınıf, devlet aygıtının adamları veya devlet sınıfları arasındaki dengenin üreticiler aleyhine olarak bozulmasını görüyorlardı. Bütün bunlar Osmanlı nasihatnamecilerinin çözülmeyi idari, iktisadi, sosyal, askeri ve ahlaki boyutlarıyla ele aldıklarını göstermektedir. Çözülmenin temel sebebi idari yozlaşma ve kanuni kadimin ihmal edilmesiydi. Özetle adalette ihmal ve zulüm, rüşvet, iltimas, müşaverede ihmal, mansıpların ehil olmayanlara verilmesi, kadın ve muhasip sözüyle iş görme ihtilali nizam alemin başlıca sebepleriydi. Dipnot: Mehmet Öz, Osmanlı'da çözülme ve gelenekçi yorumcuları, sayfa 108. Osmanlı egemen sınıfının adamları, yönetici ve ulema değişmez saydıkları düzenin tam bir anarşi ve kaosa sürüklendiğini bal gibi biliyorlardı. Fakat bozulmanın temel nedenlerinden birinin bir yerlerde mayalanmakta olan yeni bir uygarlık, yani kapitalizm olduğunu kavramaktan acizdiler. Ve bu anlaşılır bir şeydi. Zira Osmanlı egemen sınıfının adamları için dünya kendi düzenlerinden, nizam-ı alemden ibaretti. Bu yüzden çözümü gerilerde arıyorlardı. Sorunun Tanrı'yı küstürmekten kaynaklandığını düşünenler bile vardı. Kur'an-ı Kerim'deki bir kavim kendi haleti ruhiyesini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirip bozmaz ayeti bu yüzden sık sık hatırlanıyordu. Örneğin Kara Çelebizade Abdülaziz gelirler sürekli azalırken giderlerin de sürekli artması acaba Tanrı'nın bir muradı mıdır diye soruyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun adamlarının hastalık ve tedaviye yaklaşımlarını Katip Çelebi'den yaptığımız aşağıdaki uzun alıntı özetler niteliktedir. Katip Çelebi döneminin en parlak aydınlarından biriydi. Onun görüşleri Osmanlı yönetici sınıfının adamları tarafından dünyanın, toplumun, bozulmanın nasıl algılandığı ve kötü gidişi tersine çevirmek için neler yapılması gerektiği gibi konularda fikir verecek, dolayısıyla döneminin ideolojik siyasal iklimini yansıtacak niteliktedir. Katip Çelebi 1652 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin olarak kaleme aldığı ünlü raporunda şunları yazıyordu. Mülk ve saltanat anlamına gelen devlet insan toplumunun belirli bir düzen üzere olmasıdır. Eşyanın tabiatının sırlarını bilen, teorik ve pratik felsefenin inceliklerinden anlayan düşünürlerin dediği gibi, insanların toplum hali tek kişilerin haline benzer. Birçok işlerde birbirlerine denktirler. Her şeyden önce insanın tabii ömründe üç çağ vardır. Büyüme çağı, duraklama çağı, çökme çağı. Bu üç dönemin zamanları kişilerin hayatında belirlidir. Fakat kuvvetle zaafın birleşim şekilleri farklı olur. Zayıf kişinin çökme yaşı kuvvetli yapılı kişinin çökme yaşından önce başlar. Bunun gibi insanın devlet şeklindeki topluluğu da üç dönem gösterir. Büyüme dönemi, duraklama dönemi, çökme dönemi. Bu üç dönem de farklılıklar gösterir. Bu yüzden geçmişte bazı toplumlar kısa süre içinde çökme dönemine girmişlerdir. Birçoğu kötü tedbirler alma yüzünden kazaya uğrayan yiğit kişiler gibi duraklama çağında çöktü. Bazıları bizim büyük devletimiz gibi yapısı kuvvetli, büyükleri tecrübeli kişiler olduğu için ömürleri duraklama çağını aşmıştır. Bu üç çağın gerek kişilerde gerek toplumda kendini gösteren bazı alametleri vardır. Toplumun işlerini görme ile görevli olan tedbir adamlarının bunları bilerek devlet mizacının düzeltilmesinde ve diğer çarelere başvurulmasında ona göre davranmaları gerekir. Örneğin beden ve ruh hekimliğinde genel bir kaide vardır ki ona uyulmazsa kötü tedbir alınmış olur. Yaşlı bir adama verilecek ilaç bir çocuğa verilemez. Bunun tersinin de faydası olmaz. Burada toplum aşamalarının, zamanlarının ve alametlerini anlatmaya lüzum görmüyorum. Bu raporu okuyanlara bunu kendiliklerinden çıkarmayı bırakıyorum. Giriş bu kadar. 1. Reaya'nın durumu. Her şeyden önce reaya ile beraya Tanrı yanından sultanlara ve büyüklere emanet olarak verilmiştir. Bundan başka devlet için asker gerek, asker için silah, silah için hazine gerek, hazine için reaya ve reaya için adalet gerek sözleri herkesin bildiği prensiplerdir. Anlatımlarına lüzum olmayacak kadar açıktır. Ancak kişi ve toplum benzerliği açısından olan yanlarını kısaca açıklayayım. İnsan bedeni dört unsurdan yapılmadır. Duyguların ve güçlerin aracılığıyla bunların kullanılması ve bakımı insan ruhunun yetkisine bırakılmıştır. Bunun gibi insan toplumları da dört sünüftan, rükun yapılmadır. Vücuttaki duygu ve güçlerin karşılığı olan devlet büyüklerinin aracılığıyla bunların kullanılması ve bakımı kişinin düşünen benliği olan yüksek ünlü sultanın yetkisine bırakılmıştır. Dört sınıf dediğimiz ulema, asker, tüccar ve reayadır. Yüksek ulema zümresi vücuttaki kana benzer. Hayvani ruhun kaynağı kalptir. Hayvani ruh ise hafif bir cevherdir ki çok hafif oluşu yüzünden vücutta kendiliğinden dolaşamaz. İşte kan bunu taşır, damarlar yolu ile en derin yanlara kadar götürür. Vücudun bütün uzuvlarına ve kenarlarına kadar ulaştırır. Beden bu sayede yaşar ve faydalanır. İşte bunun gibi şeriatın ve gerçeğin bilginleri olan ulema da hayvani ruh karşılığı olan kutsal bilgiyi kaynağından ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak taşıyarak vücudun kenar yanları yerinde olan okumamışlara ve avam halka ulaştırırlar. Vücudun hayvani ruhtan faydalanışı gibi bunlar da ulemadan faydalanırlar. Hayvani ruh vücudun sağlığını nasıl sağlıyorsa bilim de toplumun sağlığını ve devamını sağlar. Asker ise vücuttaki lenf sıvısı yani balgam karşılığıdır. Tüccar vücuttaki safra reaya ise sevda karşılığıdır. Çünkü onun niteliği toprakta ve aşağıda olmaktır. Bu dört unsur birbirlerini etkileme yolu ile birbirlerinden faydalanırlar. Vücudun mizacı sıhhatli olur. Bunun gibi dört sınıf da tabiatça uygar olmak itibariyle birbirlerinden faydalanırlar. Toplum düzeni ve devletin mizacı böylece sağlanır. Vücudun sağlık üzere olması için bu dört unsurun denge üzere olması gerekir. Eğer nitelik ve nicelik açısından bunlardan biri kötüler, bozulur veya ötekilere üstün hale gelirse onun çıkarılması ve teskin edilmesi gerekir. Tıpta ve anatomide bilindiği gibi yiyeceklerin hazmından sonra bir zaman mideye gıda gelmez. O zaman dalak bir miktar sevda dökerek midenin boş kalmamasına, mide bozulmasına, yol açılmamasına yarar. İşte bunun gibi midenin karşılığı olan devlet hazinesine yiyecek karşılığı olan gelirler gelmeyip de hazine boş kaldığı zaman reaya fukarası mal yani vergi dökerek hazinenin boş kalmamasına bakarlar. Ama reaya ezilmiş kırılmış olur da işinden ve kazancından kalırsa bu işi göremez. Bundan ötürüdür ki geçmişin sultanları reaya'yı zalimlere karşı himaye etmeye, adalete ve onların halini düzeltmeye çok dikkat gösterirlerdi. Adaletten sapıtan zalimlere yüz vermezlerdi. Devlet bölgelerinin birinin bile harap olmasına müsaade etmezlerdi. Sonraları duraklama dönemi geçip celalilerin çıkmasıyla reaya zayıfladı. Yerlerini köylerini bırakıp şehirlere kaçtılar. Bugün İstanbul'un kenarları bile bunlarla doludur. Bu satırların yazarı 1635 tarihine kadar 12 yıl devlet ülkelerini dolaştım, birçok köyleri harap gördüm. 20 yıla yakın bir zamandır ki taşraların büsbütün berbat olduğu artık herkesin ağzındadır. Bu sarsılışın nedenlerinin biri vergilerin yıpratıcı ve iki kat olmasıdır. En büyük nedeni ise mevkilerin ehline verilmesi gerektiği ve ehliyetsizlerle gaddarların hakkından gelinmesi gerektiği halde en çok arttırana satılan bir şey haline gelmesidir. Mevkiyi satın alan melunlar verdikleri parayı hemen çıkarma gayretiyle zaruret olduğunu ileri sürerek bir başkasına satıyorlar. O da oraya vardığında sömürü büsbütün artıyor. Reaya fukarası iki kat olan ağır vergileri veremez hale gelince, zalimlerin zulmüne dayanacak güçleri kalmaması yüzünden her tarafın harap olduğuna şüphe yoktur. Eskiden rüşvet alma suçu ile nice kişi azledilir gözden düşerdi. Hatta bu yüzden nice devlet adamı öldürülmüştür. Öyle olduğu halde bugün bütün akıllı ve yürütlü kişilerce muzır ve kötü olan bu eylem devlet işlerinin bir aracı haline getirilirse, o devletin ve hazinesinin halinin ne olacağını kestirebilirsiniz. Bu pis eylem kafir hükümdarları arasında bile yasak ve kötüdür. Hakkın çiğnenmesine, kötünün yürütülmesine sebep olduğundan adalete de akla da aykırıdır. Rüşvetin şeriatta haram olduğuna hiç şüphe olmadığı halde ve başka bir ad altında eskiden gizli olarak alındığı halde, şimdi açıkça bunun hazineye faydası vardır deniyor. İşte Tanrı buna razı olmayarak hazineden bereketi aldı götürdü. Askerlerin yüreğine korkuyu saldı. Eskiden kafirler Müslümanlardan kaçarlarken şimdi iş tersine döndü. Halktan iki kere vergi alma gibi bir sömürüden, mevkileri parayla satmak gibi ters bir eylemden vazgeçerek adalete dönmek suretiyle ziyan edilenler yerine konmaz. Tövbe edilmezse isyan felaketinin, zulüm ve düşmanlığın her yeri mahvedeceği muhakkaktır. 2. Ordunun durumu. Vücudun dört unsurdan yapılma olduğunu, toplumdaki sınıfların da bunlar gibi olduğunu, ordunun vücuttaki lenf yani balgam karşılığı olduğunu söylemiştim. Vücutta lenfin lüzumu faydası çok oluşunun, taşmasının zararı neyse toplumda ordu da böyledir. Vücudun dayanıklılığı bu unsurlar ve güçlerle nasıl sağlanıyorsa devletin sağlığı da bu dört sınıfla olur. Vücudun sağlığı nasıl dört unsurun denge üzere oluşuna bağlı ise toplum düzeni de bu sınıfların denge üzere olmasına bağlıdır. Gerçi gerek kişide ve gerek toplumda tüm denge düşünülemez. Fakat bütünü yapan unsurların birbirlerine üstünlüğü veya aşağılığı bir sınırdan öteye gitmemelidir. bir kişi duraklama çağını geçtiği zaman soğukluk ve rutubet yaşlılık gereği olduğundan onda lenf yani balgam şeklinde üstünlük kazanır. Her defasında balgam çıkar teskin edilir. Fakat tabiat onu yeniden yaratır. Diğer unsurlar da ona benzeme eğilimindedirler. İşte bu yaştaki bir kişinin balgamı tüm yenerek onu yenmiş halde tutmaya çalışması abes olur. Bu adeta aksakallı bir ihtiyarın sakalını siyaha boyayarak bundan sonra sakalının hiç ağarmamasını istemesi gibi bir şeydir. Bu durumda olan kişiye yaraşan balgamı zararsız olacak dereceye getirmeye razı olmaktır. Şimdi bu görüşü topluma uygularsak delillerimiz şunlar olacaktır. Evvelce Kara Mustafa Paşa Kanuni Süleyman zamanının defterlerine göre kul sayısını azaltmıştı. Çok geçmeden yine eski haline geldi, hatta daha da arttı. Süleyman zamanında 1562'de maaşlı askerlerin sayısı 41.479 idi. Yıllık maaşlarının tutarı 1223 yük akçe idi. 1566'da asker sayısı 48.316, maaş tutarı 1264 yük oldu. 3. Murat zamanında 1588'de asker 64.425, yıllık ulufe 1782 yük oldu. 1595'te bunlar 81.875 ve 2512. 1609'da 91.200 ve 3.800 oldular. Osman 1618-1622 ve Mustafa 1617-1618 zamanında 100.000 kadar oldu. 4. Murad'ın son yıllarında Mehmet Bayram ve Kara Mustafa Paşaların çabalarıyla sayı yarı yarıya indirildi. 1640 sonlarında en az 59.257 oldu. Yıllık maaşlar tutarı da 2.631 yüke indi. Fakat çok geçmeden tekrar eski kararı buldular, belki de arttılar. Gerçi kulları azaltarak Süleyman zamanındaki kararda durmanın mümkün olmadığı meydandadır. Bugün sipahi zümresini 20.000'den, yeniçerileri 30.000'den aşağı indirmeyip, diğer sınıfların da ona göre zararsız bir çokluğuna razı olmak gerektir. Er fazlalığının o kadar zararı yoktur. Asıl iş çoğalan maaş giderlerini eski kanuna uyarak iyi tedbirlerle azaltmaktır. Karşılıklı uzlaşma ile iki tarafa elverişli, kanuna uygun çok iş yapılabilir. Bu işleri yapıp bilmeyenlerin itirazlarına yer vermeyerek azar azar gitmekle az zamanda çok fayda sağlanabilir. Tecrübe ile ne kadar fark ortaya çıkacağı görülecektir. 3. Hazine durumu. Kişide ruhun sultana, aklın vezirlere, bilginin ulemaya ve dört unsurun diğer toplum sınıflarına karşılık geldiğini söylemiştim. Hazine vücuttaki mide gibidir. Sarraflarla tartı işlerini yapanlar tat alma gücüne, muhassıllar çekme gücüne, hazine görevleri tatma gücüne, defterdarlar, katipler ve diğer memurlar hazım gücüne benzerler. Nasıl mideye gelen gıdalar bu güçlerin aracılığıyla hazmediliyorlarsa, hazineye gelen gelirler de dediğimiz kişilerle yerlerine giderler ve bölünürler. Demek ki bütün sınıflar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak hazineden faydalanıp geçinirler. Sevda yok edilirse mide boş kalır. Bu güçler dengeli halde olmazsa yerine düşkünlük gelir, vücudun sağlığı bozulur. Tıpkı bunun gibi reaya ezilirse hazine boş kalır. Adı geçen zümreler hıyanet ve bozulma halinde olursa devletin sağlığına düşkünlük ve yorgunluk gelir. Bunun böyle olduğu kesin bir şeydir. Duraklama yaşının sonlarına kadar bu güçlerin sağlam kalabildiği bilinen bir şeydir. Fakat sonraları yavaş yavaş yorulma başlar, hazım işinde aksaklıklar görülür. Yine bu yaştayken ağarma alametleri de görülür. Saçı sakalı ağarmış kişilerde olduğu gibi toplumda da lüks başlar. Büyükler ad ve sanlarını büyütme isteğine düşerler. Zamanla orta kişiler de giyimde kuşamda hükümdarlara benzemeye başlarlar. Bireyleşme ve toplumlaşma gittikçe masraflı iş olmaya başlar. Bu görüşün delili şudur. 1564'te devlet hazinesinin geliri 1830 yük, gideri 1896 yüktü. 1591'de ise gelir 2934, gider 3604 yüke çıktı. 5 yıl sonra biraz fark ederek 1597'de âlinin sayımına göre gelir 3000 yük, gider 9000 yüke çıktı. Yani evvelce biriktirilen hazineler harcandı. 4. Murat zamanına gelindiğinde toplam harcamalar 6000 yükten fazlayken 1643 sonlarında 5500 yüke indirilerek cürustan sonra gelirler yılda 3618, giderler 5500 yük olarak yazıldı. 1650'de çıkarılan yeni vergilerle gelirler 5329, giderler 6872 yüke vardı. Şimdi ise giderler gelirlerden 1600 yük akçe fazladır. Demek ki giderler boyuna yükselmektedir. Artık bundan sonra gelirler arttırılarak ve giderler azaltılarak bir denge sağlayıp orada kalmak çok güç bir iştir. Bunun imkan içinde olmadığı tecrübeli kişilerce bilinmektedir. İşin sonunda bu azaltma ve indirmeleri birinin zorla yaptırması lazımdır. Bu kararlılığa varılamazsa da devlet vücudunun düzeltilmesi için hiç olmazsa bir nefes alma imkanı sağlanmalıdır. 4. Sonuç. Devlet yapısının bozulması çokluk ve darlığın yarattığı derdin çaresi. Devlet sağlığının bozukluğuna kimi mümkün olan kimi mümkün olmayan birkaç çare vardı. Her şeyden önce herkesi doğruluğa uymaya zorlayacak bir kılıç adamının varlığı gerek. Bir de devlet büyüklerinin gerçek padişahın, hükümdarların hükümdarı olan Tanrı olduğunu bilmeleri gerek. Hazine, asker, reaya gerçek onundur. Onun yerini tutan padişah ise onun sadece vekilidir. Uyanık böyle bir padişah karşısında ne kadar doğruluk yönünde gidilirse, gayiplerin en bilgilisinin kulluğunu yapmış oluruz diyerek, doğruluk ve adalet yolunda tek gönül ve tek yön ile gidip, doğru yoldan ayrılanı sektirip, devlet işlerini düzeltmeye başlamalı, devleti ayağa kaldırmalıdır. Bundan başka askerin başlıca iş görmüşleri doğruluk yolunda birleşerek, gölgesinde mutlu oldukları devletin yanını tutarak, hıyanet ve bozulma erbabının kökünü kazımakla, geçmişte defalarca din ve devlete yaptıkları hizmetleri şimdi de yapmaktan geri kalmamalıdırlar. Devlet vekilleri de doğruluk üzere birleşmeye çalışarak, israfları hafifletmeye askeri alet ederek ezici asker gücüyle iş görmemelidirler. Bunlar bugün erişilemez ihtimaller cinsinden olanlar. Çünkü devleti tutan doğruluğa uyan çok az kişi var. Tanrı yaratıklarının çoğu sapıklık yanındadır. Benliğin hazlarının peşinde koşarlar. Onun için bu hale ancak bir kılıç adamı son verebilir. Bugün için hazine darlığı, asker çokluğu, masraf bolluğu, reaya düşkünlüğü hallerinin mümkün olduğu kadar giderilmesinin ilacı şudur. Reaya'nın artık hazine sağlamaya mecali kalmadığından, padişah bir yıllık geliri bir yoldan sağlamalı, hazinenin açığını kapatarak geleceğe ait giderlerden azar azar ödenmek şartıyla güvendiği bir kuluna bırakmalıdır. Hazinede bir yıllık gelirin bulunması kalbe büyük bir kuvvettir. Her işe sermaye olur. Askerin çoğalması derdi de önce dediğim gibi iyi tedbirlerle azaltma yolu ile giderilebilir. Hazineye faydası olan işle ilgili vergiler, askerin çok oluşu işini çözümleyebilir. Az zamanda maaş tutarını azaltır. Masrafların çokluğunu gidermenin de ilacı, emanetlerdeki israflar hafifletildikten sonra, her birinde hazinenin direği olan birkaç dairede, bilgili, dinli, tutumlu kişiler kullanılmasıdır. 1-2 yıl içinde masraf çokluğu derdi böylece kalkar. Reaya'nın düşkünlüğünün ilacına gelince, yüklendikleri vergilerin bazılarını birer miktar azalttıktan sonra mansıpları para ile vermeyip denenmiş doğru kişileri mansıplarında uzun süre tutmalıdır. Zulmedenlerin hakkından gelinirse 1-2 yıl içinde reaya güçlenir, devlet ülkeleri eskisi gibi mamur olur. Devlet büyüklerinin bildiği gibi bu büyük devletin yapısında çarpıklık ilk defa olmuş bir şey değildir. Geçmişte de bazen saltanat kavgaları, bir zamanlar Timur'un ortalığı karıştırması, sonra da Celalilerin çıkışı devletin yapısına çok kereler anarşi getirmiş, fakat iyi tedbirler alınınca Tanrı'nın yardımıyla tekrar düzen sağlanmıştır. Bu raporda sözü edilen meseleler bunların hepsinden de korkunçtur diye korkuya düşmek, vehme kapılmak, tedbirden vazgeçmek din veya devlete yakışır bir şey değildir. Hamiyete uymaz. Dünya sığınağı padişahın talihi, kuvvet ve saadet üzeredir. Yeter ki onun vekilleri din ve devlete hizmette birleşsinler, şeriatı ölçü ve tartı edinsinler. O zaman Tanrı'nın yardımıyla düşmanlara galip gelir, zulmü kaldırır, şeriat ve akıl kurallarına göre iyi idare kurar ise bu büyük devleti kanuna iletmiş olur. Tanrı kolaylaştırsın. Amin. Dipnot, Katip Çelebi'den sadeleştirip bugünkü dile çevirerek aktaran Niyazi Berkez, 100 soruda Türkiye İktisat Tarihi 2 sayfa 170-181. Katip Çelebi Osmanlı sosyal formasyonunun karşı karşıya olduğu sorunları ve olası çözüm yollarını böyle görüyor. Osmanlı dışındaki dünyada olup bitenler ve dış etkenlerin bozulmadaki payı ve muhtemel sonuçlarına raporda tek bir cümleyle bile yer verilmiyor. Elbette bu yaklaşım sadece Katip Çelebi'ye özgü bir şey değildi. Dönemin sorunları hakkında kafa yoran bütün devlet adamları, devlet aydınları densin, sorunu hemen hemen aynı biçimde görüyorlar ve benzer çözüm önerileri ortaya atıyorlardı. Katip Çelebi tam bir İbni Halduncu devlet ve toplum anlayışından hareketle imparatorluğun doğal ömrünü doldurduğunu açıkça olmasa da kabul ediyor. Fakat diğerlerinden farklı olarak yaklaşık 200 yıl sonra moda olacak olan toplumsal organizmayı, canlı organizmayı indirgeyen biyolojist sosyolojinin sanki öncüsü sayılacak bir yaklaşım ortaya koyuyor. Ne var ki Osmanlı yöneticileri bozulmanın nedenlerini eskide ve içeride arama yaklaşımını uzun süre devam ettiremeyeceklerdi. Kapitalizmin baskısı onların öznel bilincine galebe çalacak ve istemeye istemeye de olsa kadim yöntemlerden azar azar uzaklaşacaklardı. Artık eski yaklaşımların, eski yöntem ve araçların bir işe yaramadığı düşüncesi zamanla Osmanlı egemen sınıfının adamlarının bilincine kazınacaktı. Ama ne yaparlarsa kerhen yapacaklar ve yapılanlar da son tahlilde sömürgeleşmenin yolunu açmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Başka türlü ifade etmek istersek, Osmanlı yönetici egemen sınıfı çelişik olarak iktidarını ancak sömürgeleşerek koruyabilecekti. Öyleyse nizam-ı cedid, yenilik, islahat, tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet ve benzeri denilenlerin tarihsel anlamının tahliline geçebiliriz.